Ayrım 34.
Sayfa 366. Yastığı kaptığı gibi fırlatıp attı. Al onu da dışarı at Leo kardeş. İçinde şeytan yatıyor. Bütün gece uyutmadı beni. Yastık yerine bir taş getir. Yanan elini avucuna bıraktı. Leo kardeş, yolculuk arkadaşım, mücadele arkadaşım, bağışla beni. Sonra gözlerini kapadı. Dışarı çıktım. Kulübenin önünde oturdum. Ağladım için için, boğuk kıçkırıklarla, duymasın diye. Clara hemşire bana doğru geldi. Ne yapabiliriz ki Leo kardeş, onu nasıl hayatta tutabiliriz? Hayatta kalmak istemiyor ki Clara hemşire. Tırmanışın bittiğini söylüyor. Doruğu çarmıhtı, çarmıha da gerildi. Şimdi kalan tek şeyi sabırsızlıkla bekliyor. Dirilişi bekliyor. Ölümü mü demek istiyorsun Leo kardeş? Ölümü. Clara hemşire içini çekip başını önüne eğdi. Derken bir süre sonra, belki saka kuşu onu bir süre daha hayatta tutar. Dün bütün gün öttü mü? Hayır Clara hemşire, korktu sanıyorum. Korkusunu atlatıp Türkiye başlar başlamaz. Belki peder Francesco o kadar çabuk ölmek istemeyebilir. Bir şey demedim ama çok iyi biliyordum ki Francesco çok daha tatlı bir türküyü, bulutların, yıldızların ötesinden gelen ve onu çağıran bir cıvıltı sesini duyabiliyordu. Ruh çoktan kafesini açmış, uçup kaçmak üzereydi. Kaçıp göksel koroya katılacaktı. Üçüncü gün ateşi en yüksek derecesini buldu. Soluk yanakları kızardı, dudakları kurudu. Koma halinde görünmeyen varlıklar gördüğünden ikide bir yerinden sıçrıyordu. Birden beni çağırdı. Tan atmak üzereydi. Leo kardeş, kimsin sen? Göremiyorum seni. Yanındayım peder Francesco. Buyur. Yanında kalemin hokkan var mı? Hep yanımda duruyor peder Francesco. Buyur söyle. Yaz. Gözlerini havaya dikmişti. Görüntüsü kaybolmadan zamanında yazdırmak için telaştan titremeye başladı. Dinliyorum peder Francesco. Yaz. Tanrı'nın rüzgarıyla eğilen bir sazım ben. Bekliyorum o büyük ozan, ölüm gelsin. Hasatımı yapsın, delikler açsın da beni neye çevirsin. Böylece dudakları arasına sıkışmış durumda Tanrı'nın ölümsüz, saz yatağında türkü söyleyerek dolaşayım. Döşeğe yığıldı kaldı. Yüzü yukarı bakıyordu. Gözleri kapalıydı ama kamaşmasın diye lambayı söndürmek üzere kalkarken birden yeniden doğruldu. Leo kardeş diye yeniden bağırdı. İmdat istermiş gibi avazı çıktığı kadar. Leo kardeş yaz. Karabaş melek elimden tuttu benim. Nereye diye sordum. Yeryüzünü arkamızda bırakıyoruz diye cevap verdi. Parmağını dudaklarıma götürerek. Gözlerini kapat da görme onu. Görüp yaş dökmeye başlama. Yelken açtım diye devam etti Francesco kıpırdamadan. Ardımda yeşil toprak, önümde sonsuz siyah deniz. Yukarımızda göklerde göktaşı gibi fırlayan kuzey yıldızı. Rabbim yüreğim elinde. Sen yol gösteriyorsun, o ilerliyor. Cennetin ilk kuşu göründü bile. Gözleri yanıyordu. Vücudu baştan başa nabız gibi atıyordu. Tüy kalemi havada tutmuş bekliyordum. Yaz, neredesin Leo kardeş? Yaz. Baş melek, Adem ile Havva'yı cennetten kovduğunda, ikisi de konuşmadan bir toprak yumrusu üstüne oturdular. Güneş battı. Gece dehşet içindeki topraktan yükseldi. Dehşet içinde gökten indi. Soğuk bir ayaz esmeye başladı. Havva ısınmak için kocasının göğsüne sokuldu. Kendini daha iyi hisseder hissetmez, yeni doğan minik yumruğunu sıkıp ağzını açtı ve dedi. Buyruğun yerine getirilemeyecek, korkunç ihtiyar. Francesco güldü. Herhalde önündeki havada, Havva'nın yeni doğan yumruğunu sıkıp tehdit savurduğu havada, İlk yaratıkları görüyordu ama kahkahası gözyaşlarına boğuldu. Hala burada mısın Leo kardeş? Yaz. Baş melek Cebrail yeryüzüne indiğinde mevsim bahardı. Gördüğü korkuttu onu. Yeryüzü son derece güzel, yosma dedi kendi kendine. Fazla kalmasam daha iyi burada. Bir marangoz dükkanından dışarı uğradı. Burası nezaret yavrum dedi. Ne arıyorsun? Meryem'in evini. Marangoz titremeye başladı. Ya elinde o çarmıh niye? Ya o çiviler, o kan? Bu çarmıh değil, zambak. Kim gönderdi seni? Tanrı. Marangozun yüreğinde bir bıçak döndü. Her şey bitti dedi kendi kendine kapıyı açarken. Küçük bir avlu, bir kuyu, bir saksıda fesleyen, kuyunun yanında da minik bir bebek entarisi diken bir kız göründü. Francesco'nun gözleri baş meleğinkiler gibi yaşla doldu, içini çekti. Yüreği parçalanıyordu. Zavallı Meryem, zavallı diye mırıldandı. Zavallı tatlı küçük Meryem, sevgili oğlunu ölümün aldığı. Rabbim, insanların tek bir yıl içinde döktüğü yaşlar hep birden akacak olaydı. Evini alıp götürürdü senin. Ama her şeyi bilirsin ya sen, tek tek akıtırsın o yaşları. Bu sözler korkuttu onu. Ağzından çıkar çıkmaz, yazma dedi. Bunlar şeytanın sözleri. Yazdıysan ne olur sil Leo kardeş. Bir süre sonra devam etti. Yüreğimde kalan ufacık bir türkü daha var Leo kardeş. Birlikte mezara götürmek istemiyorum. Kalemini al, yaz. Tanrı sonunda dünyayı yaratmayı tamamladıktan sonra ve elinin çamurunu yıkadıktan sonra cennetteki ağaçların birinin altında durup gözlerini kapadı. Yoruldum diye mırıldandı. Bir iki dakika neden dinlenmeyeyim? Uykuyu çağırdı ama o an kırmızı pençeli bir saka kuşu gelip başı üstüne tünedi. Ötmeye başladı. Dinlenme yok, sükun yok, uyuma. Gece gündüz başının üstünde oturup bağıracağım. Dinlenme yok, sükun yok, uyuma. Uyumana bırakmam seni. Ben insan yüreğiyim. Francesco soluk soluğa sırt üstü düştü. Nasıl, hoşuna gitti mi Leo kardeş diye mırıldandı. Ne diyeceğimi bilemedim, ne diyebilirdim. İnsan yüreği Tanrı'ya nasıl olur da böyle küstahça hitap edebilirdi. Korkma Tanrı'nın küçük arslanı. Evet, insanın küstahlığı sonsuz. Ama Tanrı böyle yaratmış bizim yüreklerimizi, öyle dilemiş. Ona karşı çıkmasını, direnmesini. San Damiano'da geçirdiğimiz o günlerde vücudu eskisinden çok daha fazla acı çekti. Ama ruhu hiçbir zaman bu kadar derin bir mutluluk içinde olmamıştı. Beş yarasından hiçbirinin kanamamasına rağmen acılar içini gittikçe kemirmeye başlamıştı. Bir kanayan yeri sadece gözleriydi şimdi. Gözyaşıyla karışık kan akıyordu. Geceleri ayak dibinde yatıyordum. Ben de onun gibi uyumuyordum. Henüz bu dünyadan ayrılmasın diye didinip duruyordum. Bir gün kulak uğuldamaları durdu. Saka kuşunun sesini duymuştu. Ağzı açık, gözleri kafese dikili, uzun bir süre dinledi durdu. Yüzünden büyük bir mutluluk okunuyordu. Nedir bu sesini duyduğum kuş? Bu ne tanrısal musiki diyordu bana. Cennete mi geldik ola? Kulağını dikti. Yüzü hep o mutluluk içine gömülü dikkatle dinlemeye devam etti. Ah bir bilsen ne dediğini Leo kardeş diye bağırdı sevinç içinde. Minik tüylü bağrında ne büyük mucize gizli. Saka kuşu bize alışmıştı. Her gün tan ağrırken ötmeye başlıyordu. Gırtlağını şişiriyor, minik yuvarlak gözlerini dışarıdaki aydınlığa dikiyordu. Öyle candan söylüyordu ki gagasından kan damlıyordu. Nitekim türkü onu sarhoş etmişti. Bazen ansızın duruyor, kafesin çubuklarını gagalıyor, kaçıp kurtulma özlemi duyuyordu. Dışarıdaki bir dal üstünde tünemiş duran bir serçe görmüştü. Ona katılmak istiyordu. Ama çok geçmeden kafesin ortasında asılı duran saz çubuğa tüneyip yeniden türküsüne başlıyordu. Madame Pica gizlice gelip girift dallardan meydana gelmiş olan duvarın yarıklarından oğluna bakıyordu. Avucunu ağzına kapamış bir durumda onu uzun uzun seyrettikten sonra sessizce hücresine dönüyordu. Clara hemşire ise kulübenin eşiğinde kaç gece nöbet beklemiş, içeri girmeyi göze alamamıştı. Ölmekte olan adamın sevinçli güftelerini dinliyordu. Francesco son zamanlarda kendini Türkiye vermişti. Ruhu tıpkı saka kuşu gibi neşeliydi. Gençliğinde kapalı pencereler altında dostlarıyla birlikte kenti gezerken söylediği ozan türküleri yeniden dudaklarına gelmişti. Pasifiko kardeş burada olaydı da bana lafta çalaydı ah deyip duruyordu. Hafta İsa'nın meleksi ağzıdır derken haklıydı. Çünkü melekler konuşmak için havada uçarlar ve türküyle sohbet ederler. Bir gün yatağında doğrulup oturdu ve sevinç içinde elini çırptı. Bütün gece ne düşündüm biliyor musun Leo kardeş diye bağırdı bana. Odunun her bir parçası bir lafta, bir keman, Rabbi ululayan bir sesi var. Hayır duamı almak istiyorsan bana iki odun parçası getir. Getirdim. Birisini omuzuna dayadı, ötekini de hemen yayı çeker gibi sürtmeye başladı. Döşeğin üstüne oturmuş halde durmadan çaldı, söyledi. Kıvanç içinde kendinden geçti. Gözleri kapalıydı, başını arkaya atmıştı. Vecd içindeydi. Odun parçalarını işitiyor musun, türküleri duyuyor musun diye sordu bana. Dinle. İlkin sürtmekten gıcırdayan iki sopa sesi duydum ama yavaş yavaş kulağım ayarlandı, ruhum uyandı ve iki kuru daldan çıkan tatlı mı tatlı bir ezgi duymaya başladım. Francesco'nun ellerinde dilsiz odun keman olup çıkmıştı. İşitiyor musun Leo kardeş, işitiyor musun? Başka şey düşünme, gönlünü ver, dinle. İnsan Tanrı'ya inandı mı? Dilsiz odun parçası diye bir şey yoktur. Zevkli yanı olmayan acı yoktur. Mucizesiz günlük hayat yoktur. Bir gün kemanını çalarken yüzü birden rahatladı. Sanki koyu bir gölge düşmüştü üstüne. Dışarı fırlamış gözlerle kapıdan bakıp bir çığlık attı. Bu mutluluk mu yoksa acı mı ifade ediyordu belli değildi. Çünkü o çığlıkta bütün insanlığın neşe ve hüznü vardı. Kimi gördü de çığlık attı? Kim sebep oldu diye baktım. Dışarıda kimse yoktu. Issız manastır bahçesinde güçlü rüzgarda dallardan kopan son yapraklar yere düşüyordu. Rahibeler ayini dinlemek üzere toplanmışlardı. Kuş sürüleri gibiydiler. Tanrı'ya övgüler okuyan tatlı seslerini duyuyorduk. Ama uzaklarda her köy evinde korkmuş köpekler havlıyorlardı. Ne gördün Peder Francesco diye sordum. Ne gördün, ne diye bağırdın? Nice sonra verdi cevabını. İki odun parçasını yatağın üstüne bırakmış, hala açık gözlerle dışarıya bakıyordu. Kimi gördün diye sordum yeniden. Ne gördün? Dudakları kıpırdadı. Ölüm kardeşi, ölüm kardeşi diye tekrarladı durdu. Görüntüyü kucaklamak istermiş gibi kollarını iki yana açmıştı. Bir şey demedim, anlamıştım. Karabaş meleği görmüştüm. Köpekler de görmüştü onu. Bu denli korkmalarının nedeni buydu. Gözyaşlarımı gizlemek için dışarıya çıktım. Kulübenin çevresine dolaştım. Ama kimseyi göremedim. Kış güneşi o sabah bulutlardan kurtarmıştı kendisini. Ovanın üstündeki çığ örtüsünü kaldırmış, kışı bahar gibi güldürmeye başlamıştı. Hemşireler kiliseden çıkıp avluda dağıldıktan sonra kahvaltı etmek için bir lokma ekmek, bir yudum su. Yeniden toplandılar. Clara hemşire beni görür görmez yaklaştı ve tedirgin bir sesle sordu. Niye ağlıyorsun Leo kardeş? Peder Francesco. Peder Francesco kara meleği gördü, çığlık attı. Sonra da onu kucaklamak için kollarını açtı. Clara hemşire gözyaşlarını tutmak için peçesinin kenarını ısırdı. Ne dedi? Sevindi mi? Bilmiyorum Clara hemşire. Ölüm kardeş, ölüm kardeş diye mırıldanıyordu sadece. Dinle bak Leo kardeş dedi sesini alçaltarak. Hala korkmakta olduğum bir şey var. Dikkatli olman gerek. Çünkü son birkaç gün içinde sinsi sinsi bazı kimseler dolaşıyor manastırın çevresinde. Vahşi adamlar. Hemşirelerden biri tanıdı onları. Perugyalı haydutlarmış. Oradakiler Peder Francesco'nun ağır hasta olduğunu öğrenmiş olmalılar. Onu çalıp götürmek için bu haydutları göndermiş olmalılar. Azize olmak demek servet bakımından son derece önemlidir bilirsin. Bu bakımdan dikkatli ol Leo kardeş. Yüzünü örterek acele acele ayrıldı ve kiliseye daldı. Piskoposa haber göndersem dedim. Söylerim Francesco'yu korumak için Assisi'den asker yollar. Kulübeye girdiğimde Francesco'nun sırtı duvara dayalı, döşeğinde oturduğunu gördüm. Yüzü durgun ve mutlu görünüyordu. Kalemini getir Leo kardeş dedi geldiğime sevinerek. Son sözlerimi yazmanı istiyorum. Her nerede olurlarsa olsunlar. Bütün kardeşlere ve hemşirelere okunacak bir mektup. Bitirince mührümü basacağım, haçı çizeceğim. Kalemi alıp yanı başına diz çöktüm. Ağır ağır, durgun sözlerini tarta tarta yazdırmaya başladı. Kardeşlerim, hemşirelerim, bugün Tanrı bana büyük çağrıyı getiren kara meleği gönderdi. Ben yola çıkıyorum ama ilkin size son sözlerimi söylemeden uzaklaşmak istemedim. Çocuklarım, yoksulluk, sevgi, iffet ve itaat. Tanrı'nın dört büyük kızı, bundan böyle yanınızdan ayrılmasın dilerim. Bir an unutmayın ki kara melek yanı başınızda nöbet bekler. Doğduğunuz günden bu yana ayrılmadan bekliyordur. Her an bu son saatimdir, hazırlıklı olmalıyım demelisiniz. Dikkat edin, insana değil, Tanrı'ya güvenin. Vücut hastalanır, ölüm yaklaşır. Dostlar ve akrabalar hastanın üstüne eğilir, ona evinizi derleyin toplayın, servetinizi dağıtın. Çünkü ölüyorsunuz der. Zavallının karısı, çocukları, dostları, komşuları başında toplanır, ağlar gibi yaparlar. O da inleyip sızlanmalarına kanarak, var gücünü kullanıp şöyle der. Evet, kendimi, ruhumla ve bedenimle, bütün varım ve yoğumla, her şeyimle sadık ellerinize teslim ediyorum derken bir an kaybetmeden dostlar ve akrabalar rahibi çağırır, son duasını yaptırırlar. Günahlarını çıkartmak istiyor musunuz? Diye sorar rahip. İstiyorum der o da. Ömrün boyunca kanunsuz olarak ele geçirdiğin şeyleri geri vermek istiyor musun sahiplerine? Hayır veremem. Niçin? Çünkü neyim var neyim yok hepsini aileme ve dostlarıma verdim. Böylece konuşamaz olur ve günahlarını bağışlatmadan ölür gider. Derken adamın yastığı başında kahkahayla gülerek dönüp durmakta olan şeytan, ruhunu hemen alıp cehenneme atar ve böbürlendiği bütün erdemleri, iktidarı, zenginliği, güzelliği de onunla birlikte uçuruma yuvarlanır. Bu arada ailesi ve dostları malları bölüşür, ona lanet okurlar. Kemikleri zift ve cehennem taşında yanar inşallah. Biraz daha biriktirseydi bizim için. Böylece hem göğü hem yeri inkar etmiş olur. Geriye ne kalıyor payına? Cehennem. Orada fokur fokur kaynayan ziftte sonsuzca ceza görür. Ben, Francesco kardeş, o naçiz kul, büyük günahkar, size yalvarırım yakarırım kardeşlerim, hemşirelerim, Tanrı'nın kendi olan sevgi adına, ayaklarınızı öperek, İsa'nın sözlerini alçak gönüllülük ve sevgiyle kabul etmenizi dilerim. Bu kutsal sözleri kabul edip onlara uyanlar, böylece başkalarına örnek olanlar, sonsuzca kutlu olsunlar. Sana da Leo kardeş, yolculuk arkadaşın Francesco kardeşinden selam olsun. Duamı almak istersen kardeşim, yolda ilerlerken söylediğimiz şeyleri unutma. Elinden geldiğince uymaya çalış onlara. Kendi nasıl uygun görüyorsan öyle davran. İsa'yı memnun etmeye, onun ayak izlerinden gitmeye çalış. Yoksulluk hanımımızdan, kutsal itaatten ayrılma. Bana sormak istediğin bir şey varsa sor, çekinme. Henüz dudaklarım varken, konuşabiliyorken, Allah'a ısmarladık kardeşlerim, hemşirelerim, yavrularım, elveda Leo kardeş, yoldaşım, mücadele arkadaşım. Yorulmuştu. Gözlerini kapatarak döşeğin üstünde tortop oldu. Acısı feci olmalıydı. Yüzü allak bullak oluvermişti. Acı mı çekiyorsun Francesco kardeş diye sordum. Bir an için gözlerini açtı. Emin olduğum tek bir şey var Leo kardeş. Doğduğum günden beri içimde Tanrı'dan nefret eden biri vardı. Şimdi ise nasıl sevinmem? Kayboldu o. Kim peder Francesco? Beden diye cevap verdi. Bitkin bir halde yeniden gözlerini kapayarak. O gece hep sayıkladı. Baş melekle konuştu, durdu. Geciktiği için paylıyordu onu. Yıllardır beklediğini söylüyordu ona. Niye bu kadar geç kalmıştı? Yeryüzünün insanlar için baştan çıkarıcı olduğunu bilmiyor muydu? Bir ot yaprağının, bir saka kuşunun, yanan bir lambanın, tatlı bir kokunun, bu toprak dünyayı bırakmak istemeyecek kadar güçlü olduğunu bilmiyor muydu? Francesco paylayarak onu konuştu, durdu. Ölüm anlamış olmalı ki. Francesco durgunlaştı, yakınmalarını bıraktı ve gülmeye başladı. Ertesi sabah şakakları yanıyordu. Büyük atalet içindeydi. Göz kapaklarını kaldıramıyordu. Vücudu kas katı kesilmişti. Korkup Clara hemşireye koştum. Mutfaktaydı. İyi bir Hristiyan bize bir piliç getirdi dedi bana. Francesco'nun hastalığını duymuş, ona göndermiş. Haşladım, gücü kuvveti biraz yerine gelir. Paskalya perhizi başladı Clara hemşire. Ağzına et koymaz. Tanrı ona hemen almaya karar vermemişse Leo kardeş, bizimle birlikte biraz daha kalması için haşlamayı yer. Bekle de al götür. Tanrı yardımcımız olsun. Peder Francesco dedim ona doğru giderek. Clara hemşire ayaklarına kapanıyor ve kutsal sevgi adına bu çorbayı içmeni, vücudunu hemen terk etmemeni rica ediyor. Beni seviyorsan ağzını aç. Kutsal sevgi adına, kutsal sevgi adına diye fısıldadı. Gözleri kapalı ağzını açtı. Bir yudum aldı, hoşuna gitti. Yeniden açtı ağzını. Bir yudum daha aldı. Derken yavaş yavaş hepsini bitirdi. Biraz etinden de vermeye başladım. Yediğinden habersizdi. Karşı koymadan yutuyordu. Kafası başka yerdeydi. Ama ben onu beslerken acayip biri girdi. Soluk soluğaydı. Bir şey arıyormuş gibi bakındı. ''Hey aptal aptal ne bakıyorsun?'' diye bağırdım öfkeyle. ''Kör müsün? Burada hasta var.'' ''Özür dilerim keşiş kardeş.'' diye cevap verdi. ''Burası Kudüs değil mi? Kutsal bir koku duydum. Burası Kudüs'tür.'' deyip dua etmek için girdim. ''Ama hani nerede? Görmüyorum.'' Francesco işitip gözlerini açtı. ''Aklını oynatmışsın sen kardeşim.'' dedi gülümseyerek. ''Senden daha deli değilim.'' diye karşılık verdi garip yolcu. ''Cennete girmek isteyip de perhizde piliç yiyenden daha deli değilim.'' Francesco çığlık atıp bayıldı. Edepsiz konuğunu kovmak için kalktım ama sırra kadem basmıştı. Ertesi gün Francesco bana ters ters baktı. ''Beni aldattın Leo kardeş, bana bağışlanmaz bir günah işlettin.'' ''Günahın benim boynuma peder Francesco, Tanrı beni cezalandırsın, seni değil. Başkalarının günahını üzerine alamazsın, ancak Tanrı yapabilir onu. Biz insanlar sadece kendi günahlarımızdan sorumluyuzdur.'' Tanrı'nın seven, esirgeyiciliği büyüktür Peder Francesco, diye cevap verdim. Bir zamanlar bana dediği bir şeyi hatırlayarak, haklısın dedi Francesco. Tanrı'nın seven esirgeyiciliğine bağlamalıyız ümitlerimizi. Sadece adil olaydı, vay da halimize. Günler gelip geçti. Francesco hayatla ölüm arasında asılı duruyordu. Kardeşler sık sık görmeye geliyorlardı onu. Zaman zaman psikopos, Francesco'nun sağlığı konusunda haber almak için birilerini gönderiyor, bir yandan da Assisi'ye gelmesini rica ediyordu. Gel yavrum diye yazıyordu psikopos. Gel benim evimde kal. İnsanın vücudu Tanrı'nın kutsal armağanıdır. Ama sen onu öldürüyorsun. Cinayet işliyorsun Francesco yavrum. Tanrı'nın ulu buyruğuna, öldürmeyeceksin dediği buyruğa karşı geliyorsun. Francesco cevap vermeden psikoposun haberine kulak veriyordu. Ama günün birinde psikoposun sarayında kalacağım. Assisi'yi bir kez daha görmek, elveda demek istiyorum. Kutsal hafta geldi. Francesco da kendisini İsa'nın çarmıhta çektiklerini hatırlamaya verdi. Her gün beni yanına oturtuyor, İncil okutuyordu. İsa'nın izlerinden gitmişti. Peşi sıra ilerlemişti. İhanet olunmuştu, mahkum edilmişti, eziyet çekmişti. Onunla birlikte çarmıha gerilmişti. Paskalya'dan önceki kutsal cuma günü uzun zamandır kapanmış bulunan 5 yarası yeniden açıldı. Kalan birazcık kanı da akmaya başladı. Kutsal cumartesi sabahı kendine geldi. Leo kardeş dedi elime yapışarak, günahkar naçiz ben, İncil yazarlarından biri olmaya layık görüleydim. Yanıma arslanı, öküzü, kartalı veya meleği almazdım. Benim yoldaşım, boynunda kırmızı bir kurdela olan bir kuzu olurdu. Kurdelanın üzerinde de şu yazardı. Paskalya ne zaman gelecek Rabbim ki beni kurban edesin? Dirilişten sonraki Paskalya günü hemşireler ellerinde yanan mumlar Francesco'nun elini öpmeye geldiler. Doğrulup oturdu ve kollarını başları üstünde tutarak onları kutsadı. Hemşirelerim diye fısıldıyordu heyecan içinde. Hemşirelerim, analarım, bilge bakireler, İsa'nın gelinleri, ağlıyordu. Clara hemşire, Pika hemşire ve bütün öteki hemşireler de onunla birlikte ağlıyorlardı. Pırıl pırıl aydınlatılmış bulunan kulübe iniltilerle dolmuştu. Şimdi dirilişi bekliyoruz Peder Francesco dedi Clara hemşire ona. Ama hüngür hüngür ağladığından duymadı dediğini. Armağanlar Rabbime şükür Assisi'den akıp duruyordu. İyi yedim ve İsa'nın bugün gerçekten dirildiğini duydum. Erkenden çekilip uyudum. Bu gece lambayı söndürme demişti Francesco bana. Bütün gece yansın. İsa'nın dirilişi için kıvanç duymalı. Rahat uyuyordum. Uykumda da ta içimde dirilişi yaşamaya devam ediyordum. Öyle geliyordu ki bana, dünyadaki bütün ruhlar kendi yeteneklerine göre İsa'nın izinden gitmeli. Onun çarmıha gerilişi, sonra da dirilişi paylaşmalıydı. Çünkü ölümün son meyvesinin ölümsüzlük olduğunun farkına varmıştım. Francesco ile yaşadıkça bunu daha derinden duymuştum.